İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 43.
Bu sözler onu yüreğinden yaraladı. Cibinliği açtı, yatağa girdi. Seyran uyumuyordu. Arkasını döndü, yorganı bu sıcakta üstüne çekti. Böylece yataktan hiç çıkmadan 3 gün 3 gece kaldı. Su getirdiler içti, yemek getirdiler yedi. Hiç kimseyle bir sözcük bile konuşmadı. Bu arada eve Abdülselam Hoca, öğretmen Zeki Nejat'ın arkadaşları Saraç Veli Usta'yla kunduracı Rifat Usta birkaç kez geldiler, onu uyandırmadan geri gittiler. 4. gün sevinç içinde uyandı, gülerek kahvaltısını etti ama gene kimseyle konuşmadan sokağa çıktı. Hürri Ana arkasından ilendi, ağzına ne gelirse sövdü. Mehmet bütün bunları duyuyordu. O olmaz olasıca, mezarında yatma yasıca, o muallim mi ne, onun ölümünden sonra böyle oldu bu çocuk, böyle zıvıttı. Dediklerine göre bir adam arıyormuş, düşmüş yollara yollara. Bir adam arıyormuş denizde dağda, Anavarza'nın dibinde. Ben sana oğlum Anavarza'nın dibine gitme demedim mi? Anavarza at oynağı, kana belenmiş gömleği, kıyman aşiretler kıyman, kör karının bir değneği demedim mi? Ben sana demedim mi akçasızın ejderhası adamı ifla etmez? Ben sana demedim mi yönünü akçasazdan yana dönüp de bakma diye? Ben sana demedim mi? Hürri Ana'nın artık burasına gelmişti. Kılıcını, dişlerini, dilini yavaş yavaş bileyliyordu onunla. O ağzı var, dili yok Sefil İbrahim'in, birazcık yaldızlı bir karyolada yatınca, azıcık bir Arap ata binince, ayaklarına da Topal Ali gibi çizmeler geçirince, ne oldum delisi olmuş sümüklü oğluna, o görgüsüze yapacağını biliyordu. O adam olmuş da, o ince Mehmet'miş de, atın ağzının içine mühür de varmış da, Hürice de bu yaşta varır da, onun da atının da ağızlarının orta yerine takır da tukur, takır da takır. Seni Yezid, seni. Bir elime bir daha düşersen dağlarda Mecnun divane olmuş da, altın köstekli, altın dişli, altın çarıklı o adamı arıyor. Seni soytarı seni. Sen ne yapacaksın o adamı? İşte bu Hürrice seni de, o senin altın köstekli, altın bıyıklı, altın çarıklığını da tutar da, ağızlarını açar da, tam da orta yerini nişanlar da, takır da takır, takır da tukur. Elin bin beladan geçmiş kızını sen şu sıcağa, cehenneme, gurbete getir de, ondan sonra da kızın yüzüne bakma da, seni bok soylu seni. Şuna bakın şuna, kulunuz kurbanınız olayım da, yolunuza öleyim de, oğlanın evi de varmış da, Hazreti Ali'yi de, o şeksiz şüphesiz iyi peygamber olanı da getirmiş de, baş köşeye oturtmuş da, bunu gören akılsız Hürrice de onu adam gibi bir adam bellemiş de, yanına gelmiş de, o gözü kör olası yağlı kurşunlardan gidesi, tuh tuh ağzımdan yel alsın, böyle ilenen de dillerin çürüsün, onun yanına gelmiş de, o da ağzını açmamış da, bu cehennemin her sineği de bir alıcı kurt olmuş da, kurbanınız olayım, böyle de iş olur mu? Bu Çukurova'nın her sineği bir alıcı kurt olmuş da, bu cehennem sıcağında, o akılsız Hürrice'yi o sinekler parçalayıp yemişler bitirmişler de, o görgüsüz de geldi gelir ne oldum delisi olaraktan, anası Hürrice'nin bir daha yüzüne bakmamış da, evine de anadan doğma çırılçıplak, götü bağrı açık Havva anamızdan, o adama benzemez domuz gibi kıllı, kılını Hazret Efendi tavuk gibi yolmuş da tasvirini öyle çıkarmış, Adem babamızı evine almış, almış o kör olasıcaları duvara asmış da kendini bir adam bellemiş. Bir de elma koymuşlar o akılsızların yanına, bir de koskocaman bir Anavarza yılanı. Havva'nın da yüzü hiç gülmüyor, Adem de usanmış, ondan da arkasını ona dönmüş, götünde de bir yaprak. Daha çok konuştu Hürri Ana. Mehmet'in elle tutulacak, yüzüne bakılacak bir yerini komadı. Seyran yetişmese Hürri Ana daha o kadar kötü sözler söyleyecekti ki, artık bundan sonra da Mehmet'in yüzüne bakamayacak, ölünceye kadar kendini bağışlamayacaktı. Ana, ana, kurban olayım ana, öldürme kendini, bu kadar üzülme. Onun bir derdi var, yakında gelir kendine. Kim o adam? O aradığı adam kim? Ne bileyim ben anam, yakında kendine gelir o. O adamdan da vazgeçer, onun derdi büyük olacak ana. ''Ne derdi var onun?'' diye bağırdı Hürri. ''Bilmiyorum ana.'' Hürrice'nin öfkesi birden indi. Hemen o anda da Mehmet'e o kadar sövdüğüne pişman oldu. ''Ne derdi varsa onun kızım bana, sana gelsin. Bilsem ki onun ne derdi var, onun tabanlarının altına kurbancıklar olurum, yolunda da ölürüm. Ona söven de ağzımda dillerim çürüsün, onun derdi ne ola ki? Böyle düşüne düşüne Hazreti Ali yapalım, benim gül yüzlüm ince hastalıklara uğrayacak, çont olacak.'' diye üzüldüm. Tüh tüh, evlerden ocaklardan ırak, onun ne derdi olurmuş ki kızım? İşte evi saray gibi, işte bahçesi, kasabaya gidince de bütün dükkancılar ayağa fırlayıp selam duruyor. Bir tek onun ince Mehmet olduğunu bilmiyorlar. Onu da bilmesinler. Sen ben kendisi bir de koca Allah biliyor ya, ne olacak? O aradığı altın köstekli, altın dişli, altın çarıklı adamı da bulamayıversin, ne olacak yani? Bana öyle geliyor ki birisi onu tanımış, ince Mehmet olduğunu bilmiş, o da onu bilmiş. Kızım, kızım diye dikeldi Hürrece. Kızım, seyran gelin, derdimizin yöresinde dolaşıp durma. Ellerini beline götürdü, yüzü keskinleşti. Kızım, kızım, birbirimize yalan söylemeyelim. Kendimizden bile sakladığımız o bildiğimiz derdi birbirimizden saklamamızın hiçbir faydası yok. Seyran'ın yüzü pespembe oldu, gamzesi biraz daha çukurlaştı, alnı terledi, boynunu büktü. Hiçbir faydası yok, Mehmet gene dağa çıkmak istiyor. Onu da yapamıyor, kıvranıyor, kendini yiyor, bitiriyor, kendi kendini öldürüyor. Biz ona ne yaptık, ana da bizi bırakıp gitmek istiyor. Biz ona... Gitti, ananın ellerine yapıştı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Biz ona ne yaptık, ne kötülük ettik ana? Aylardır ne sana ne bana ağzını açmıyor. Varsın gitsin dağa, varsın gene İnce Mehmet olsun. Böyle kendisini de bizi de öldürmesin, o altın dişliyi de aramasın. Yemesin kendini, diri diri kendini mezara gömmesin. Bizi de, kendini de. Ben ona ne yaptım ana? O ağlamasını, konuşmasını bitirinceye kadar Hürü ana konuşmadı. Sadece Seyran'ın saçlarını usul usul okşadı. O sesini kesip de karşıdaki sedire gidip oturunca ana da vardı, onun yanında durdu. Kızım, kızım, benim gül yüzlü, insanlıklı, kadersiz, dünya güzeli kızım. O Mehmet benim elimde büyüdü, daha şu kadarcıktan. Hürü ana iyice dinginlemiş, kendine güvendi, taş gibi eski haline dönmüştü. Onun yüreğinden ne geçer, uyurken nasıl bir düş görür, ben hepsini bilirim. O muallim öldürülmeseydi de o gene bir bahane bularak dağa gidecekti. Beni iyi dinle gül yüzüm, senin hiçbir suçun günahın yok. Gene çok dayandı kızım, iyi tuttu kendini bunca ay. Demek ki seni de beni de canından çok seviyormuş bu oğlan. Varsın gitsin, burada ipekli yatakta ince hastalıktan bir deri bir kemik çingene dağarcığına dönmüş, osura osura ölecekse, öfkesinden çont olup yataklara mıhlanacaksa, varsın gitsin dağlarda kartallar, şahinler, kaplanlar gibi ölsün. Bizim de kaderimiz buymuş kızım. Senin bu işte hiçbir suçun, sudurun yok. Varsın bir şafak vakti gene atına binsin, filin tasını omuzunu assın, sırmalı fişekliklerini çaprazlama kuşansın, gün ışığı gibi şırlayarak varsın aksın gitsin. Aksın gitsin diye gözlerini silerek gülümsedi Seyran. Varsın gitsin böyle bir adam olacağına, varsın gitsin gün ışığı gibi şırlayarak dağlara şahin olsun, kaplan olsun. Böyle kendini her gün her gün azar azar öldüreceğine, varsın gitsin dağlara gün ışığı gibi vursun. Yüreğimin üstünde parıldasın, ben onu ölene dek beklerim. Yeter ki o gene İnce Mehmet olsun, bin boğaların kaplanı olsun. Ben ona bir şey yapmadım ya ana. Gönlünü kırmadım, hatırını üzmedim, yüreğini incitmedim ya ana bilmeyerek. Sen söyle bana ana, karabaşım kurban sana, ben ona hiçbir şey yapmadım. En küçük onu üzecek bir şey. Hürü ana onu omuzlarından kucakladı, kucağına bir bebek almış gibi ığırlayarak. Benim gül yüzlüm, gül yüzlüm, benim kadersizim, dünya güzelim. Allah'ın övünerek yarattığı, yüzü gibi yüreği de güzelim, incem benim. Senin hiç suçun olur mu? Bizim insan olmaktan başka suçumuz olur mu? Onu bıraktı, sesi keskinleşti, karşısına geçti. Kızım, kızım dedi. Yedi ülker, dört terazim, yıldızım, bunların huyu böyle. Bunların, bu İnce Mehmetlerin yüreğinde bir kurt var ki durdurmaz onları. Yörük Battal Ağa da böyle söyledi. Eğer onlar Bayramoğlu gibi güçleri yeter de içlerindeki kurdu öldürürlerse, o zaman da hiçbir boka yaramazlar. İşte böyle şimdiki Mehmet gibi, işte öyle Bayramoğlu gibi canlı cenaze olurlar. Dua edelim ana, kurban keselim ana. Öyleyse ana, benim bir suçum yok değil mi ana? Onu hiç incitmedim ana. Yüreğini kırmadım, koca Allah'a şahidimdir. Sus diye bağırdı ana, senin ne suçun olacak? Allah onun yüreğine nurdan bir kurt koymuş, sus. İki kadın sarmaş dolaş oldular gene. Seyran Hürü ananın bir elini öpüyor, alnına götürüyor, bir öbür elini alıyordu. Hemen mutfağa indiler. Mehmet'in sevdiği en güzel yemekleri yaptılar. Sevinç içinde yüzüyorlardı. Mehmet'in ayak sesleri avludan duyulunca ikisi de dışarıya çıktılar. Karşıdan sallanarak gelen uyur gezeri karşıladılar. Onu ikisi iki yerden öpüşlere boğdular. Kapıdan güzel yemek kokuları geliyor. Hürü ana ne konuştuğunu aldırmadan, durmadan konuşuyor. Yeni diktiği fesleğenlerden, fesleğenin kokusundan, balkondaki kırlangıç yuvasından, kırlangıç yuvasında sarı ağızları kocaman kocaman açılarak yaygara koparan beş yavru olduğundan, kasabadan, kasabanın altın köstekli... Köstekli sözüne Mehmet hemen kulak kabarttı. Hürü ana da sözünü sürdürdü. Kasabalılar diyorlarmış ki dedi, Abdülselam hocanın yeğenine bir şeyler olmuş. Gece gündüz altın dişli, altın köstekli, altın bilezikli birisini arıyormuş. Yemiyor, içmiyor, uyumuyor, arıyormuş. Oysa öyle bir adam yokmuş. Köstekli adam sözünü burada bitirdi, başka şeylere atladı. Altı tane tavuk aldığını, hepsini de bastırdığını, her birisinin altında da 25'er yumurta olduğunu. arı kovanlarından, delice ballardan, kocaman denizden, denize akan yıldızlardan, denizin yüzünün yıldızdan gözükmediğinden konuştu. Seyran şen şakrak, ben de gördüm denizin yüzünü bir gece yıldızdan gözükmüyordu. Gök denize inmişti dedi sesi sevinçten taşarak. Mehmet hem yemeğini yiyor hem şaşkınlık içinde kalmış onları dinliyor. İster istemez yüreği yeğniyor, onların taşkın sevinçlerine ortak oluyordu. Yemek boyunca yemeği bitirince gene konuşmadı ya, onda elle tutulur bir değişiklik olduğu da apaçıktı. Gözleri ışıl ışıl ediyor, dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme, bir geliyor bir gidiyordu. Cibinliğin altına girip başını yastığa koyunca uyuyakaldı. Seyran, ana ana diye usulca çağırdı, baksana ana dedi. Bebecikler gibi dudağını sündüre sündüre uyuyor. Hiç böyle de eşkıya olur mu? Olur diye dikeldi ana. İşte böylesi yüreği temiz bebecikler gibi uyuyanlardan olur, Mehmet gibi, Köroğlu gibi eşkıya. Tam bunlardan olur. Allah'ın aslını ala gözlü peygamberimiz Ali'miz de Mehmet gibiydi. O da böyle bebecikler gibi dudağını sündüre sündüre uyurdu. Bunların bu yürekleri ışıktan olanların hepsi böyle çocuk huylu olurlar. Bu yüzden de başlarından da bela eksik olmaz. Aşağıya bahçeye indiler. Hürü ana çok eskilerden kalma bir türkü tutturdu. Hiç duyulmamış bir sevinç türküsüydü bu. Seyran da bu hiç duymadığı türküye katıldı. Anayla birlikte söylemeye başladı. Ortalıkta çok sıcak vardı ve inceden esen yel karşı dağdan yoğun kokular getiriyordu. Mehmet güze kadar üstünde tek martı süzülen, rengi süt beyaz, yanındaki sel yatağında püren bitmiş, pürenlerin altında bir kelebek ölüsü yatan deniz kıyısına, kebapçı dükkanına, Zeynullah'a, oradan Payas Kalesi'ne, çeltik tarlalarına, köylere gitti. Bu yörede dolaşmadığı, uğramadığı yer bırakmadı. Karşı Gavur Dağları'na bile çıktı, orada köylülerle konuştu. Şu aşağıdaki kalenin sahibi Mıstık Paşa bu dağlarda eşkıyalık da yapmışmış. Aşağı yoldan gelen tüm kervanların haracını o alır, bir kısmını da padişaha gönderirmiş. Özerli aşiretinin fermanlı beyi Küçük Ali oğullarından olurmuş. Payas Kalesi'ne de gitti. Son yıllarda burası kürek mahkumlarının mahpushanesiymiş. Kalın duvarlı kale onu ürküttü. Deniz süt beyazken denizle gök arasına asılmış, şıkır şıkır ışıklarını dünyaya koyvermiş büyük bir vapur gördü. Vapur orada durdu, doğurdu, sonra da gün doğarken ışıklarını söndürdü. Denizin üstüne indi, çekildi gitti. Yeşilden kütürdeyen çeltik tarlalarına gitti. Yeşilin ortasında ak leylekler kırmızı uzun gagalarını, uzun boyunlarını sündüre sündüre, kırmızı uzun bacakları üstünde yaylanarak dolaşıyorlardı. Sivrisinekler değil insanları, gece dışarıda kalmış atları, inekleri de parçalıyorlar, hayvanların sırtları kızıl kan içinde kalıyordu. Köylerde taze çocuk mezarları sıra sıra yatıyor, kimi köylerde de çocuk mezarları su altında kalıyor, kemikleri çürüyordu. Hiçbir çeltikçi de hiçbir köylüye bir metre bile olsun cibinlik almamıştı. Çamur sinek içinde günlerini gün ediyorlar, kadın erkek genç yaşlı bir deri bir kemik hayali fener olmuşlar dolaşıp duruyorlardı. Zeynullah'ın dükkanında ne bu köylülerin ne de ölümünden sonra öğretmen Zeki Nejat'ın hiç sözü edilmiyordu. Ne bu kasabadan Zeki Nejat diye birisi gelmiş geçmiş, ne de böyle köyler çamur içinde sivrisinek bulutları altında kalmıştı. Mehmet bu işlerin hepsine şaşıyordu. Şaşıyor da bütün bunlar niye böyle oluyor bir türlü akıl erdiremiyordu. Gerçi ona Zeki Nejat çok şeyler söylemişti ya, gene de bir şey anlamıyordu. Kendisi de Zeki Nejat'ın isteği üzerine her gün sabah akşam yeşil kininler yutuyordu. Öğretmen öldürüldükten sonra sinmiş köylüler, her şeyden ellerini eteklerini çekmişler, sıtmadan yanıp üşüyerek sadece titreşiyorlardı. Zeynullah'ın dükkanında oturanlar her geleni boynuna sarılarak karşılıyorlar, her kalkıp gidenin de arkasından yağmur gibi dedikodulara başlıyorlardı. Adamın ne hırsızlığı, ne pezevenkliği, ne gözü doymazlığı, ne iki yüzlülüğü kalıyordu. Her kalkıp giden de kendi arkasından aynı şeylerin söyleneceğini biliyordu. Mehmet bu işlere çok şaşıyor, ne Abdüselam Hoca'ya ne de öğretmenin arkadaşlarına bir şey soramıyor, hep susuyordu. Kendisi için de burada çok şeyin konuşulduğunu biliyor, duyuyordu. Altın bıyıklı, altın ayakkabılı, altın dişli bir adamı gece gündüz aradığı dilden dile dolaşıyor, çok geçmeden de o adam bir genç kıza dönüşüyordu. Altın saçlı, altın halhallı, altın gerdanlıklı. Karısı için de çok şeyler söylendiğini biliyordu ya, bunu kimse ona söylemiyordu. Bütün yaz hiç konuşmadan hep dinleyerek Kunduracı Rifat Usta'yı, Abdüselam Hoca'yı, Saraç Veli'yi azıcık adamdan sayarak onları da kuşkuyla severek sonbaharı etti. Hürü Ana Seyran birazcık da Abdüselam Hoca onun ne yaptığını, ne düşündüğünü kendisi kadar değilse de ona yakın biliyorlardı. Bu da Mehmet'i rahatlatıyordu. İkircik cehenneminde yanıyordu. Abdüselam Hoca bir iki kez ona öğüt vermeye kalkışmış, onun dinlemediğini, aklının çok başka yerlerde olduğunu anlayınca vazgeçmişti. Sonbaharda çeltikler olgunlaşmış, tarlalar ekin tarlaları gibi sararmış, iri başaklar saçılmış, dağlardan ovalardan eli oraklı, sırtları yüklü, boyunları uzamış ırgatlar, çeltik salaklarına dökülmüş, salakların kıyılarına alaçıklar, çadırlar kurarak yarı bellerine kadar çamur içinde çalışmaya koyulmuşlardı. Bir kısımları alaşafaktan akşamın karanlığına kadar çeltiği biçiyorlar, bir kısımları da sırtlarında bu biçilmiş sapları harman yerlerine çekiyorlardı. Çeltik sahaları çoluk çocuk, genç yaşlı, çamur içinde karıncalar gibi kaynaşan bir insan denizine dönmüştü. Tarlalarda büyük gürültülerle batoslar işliyor, kamyonlar daha da çok büyük tekerlekli ağır manda arabaları, öküz nakışlı çamura batmış atlarıyla at arabaları, deve katarları, batosların çektiği çuval çuval çeltikleri Ceyhan'daki, Adana'daki fabrikalara taşıyorlardı.
Ayrım sonu.